Aho, bu haftaki görüşmemize bu Güneydoğu'daki operasyonlarla başlayalım lütfen. Özellikle bu Sur ve Cizre'de olan bitenler ve genel olarak Güneydoğu'da yapılan operasyonlarda genel manzara nedir şu anda?
Güneydoğu'da yaklaşık 60 günü neredeyse bulan, ağırlıklı olarak Silopi, Nusaybin, Cizre ve Sur'da yoğunlaşan operasyonlarda Silopi'nin belli ölçüde sakinleştiğini söylemek mümkün ama Sur ve Cizre'de çatışmalar hala devam ediyor. Cizre'de bu hafta çok dramatik gelişmeler yaşandı. Bir evin bodrum katında olduğu bilinen 20 kadar kişinin içinde yaralılar var. Oradan çıkamadıkları biliniyor. HDP milletvekilleri meclis kürsüsünden Osman Baydemir gibi isimler neredeyse ağlayarak feveran ediyorlar bu çatışma ortamının bitirilmesi için. Ama devletin pozisyonunda çok büyük bir değişiklik gözükmüyor. Öte yandan Sur'da da bu arada şehit ya da can kaybı olmayan gün geçmiyor. Çarşamba günü bu açıdan çok neredeyse trajikti. Bir anda şehrin kasabanın içinde bulunan artık kalan son birkaç yüz aile de ellerine ne geçirdilerse toplanıp kaçmaya başladılar. Bu çok Türkiye'nin daha önce görmediği bir manzara diyebiliriz. Köylerin boşaltıldığı 90'ları hatırlayanlar için çok sürpriz olmayabilir ama ilk defa büyük bir şehrin içinde büyükçe bir mahalle neredeyse anonsla boşaltılarak tamamen savaş alanı haline getiriliyor. Bunun çok sürdürülebilir olmadığı ortada. MGK toplantısında bunun devam edeceğine dair de bir kararlılık var ama kamuoyu bu işin uzarsa artık çığırından çıkacağı batıdaki şehirlerde özellikle belirgin bir umutsuzluk hali hakim. Ahmet Taş getiren Star gazetesinde hükümete çok yakın bir kalem olarak algı yönetiminde yapılan hataları şöyle anlatmış. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının yakınları yıllar içinde bu alanda geniş bir sosyal zemin haline gelmiş. Oğuldur, yeğendir, şudur, budur. Gittikleri yolu ne kadar benimsemezseniz benimsemeyin ama nihayetinde onun cenazesi önünüze geldiğinde sahiplenmemek mümkün olmuyor. Hükümet şu son güvenlik operasyonlarında terörle mücadeleyi olabildiğince hassas yürütmeye çalıştı. Siviller asla zarar görmemeli duyarlılığıyla hareket edildiğini biliyoruz. Ama barikat yıkmak için, güçlü bombalara karşı korunmak için tank sokuyorsunuz sokağa ister istemez ve günlerce sokağa çıkılamıyor ve ister istemez evlerde terörist arıyorsunuz. Bu durumda sivil alanı korumanın imkanı yok. Zaten onun için ilçeler boşalıyor diye yazmış. Şimdi hükümet bir master plan, 303 maddelik yeniden yapılanma planı vesaire gibi projeler peşinde ama gördüğümüz kadarıyla özellikle Sur ve Cizre'de çatışma ortamının kolay kolay sakinleşmesi pek mümkün değil. Bu arada birkaç hafta önce gündeme gelen Hakkari'nin Yüksekova'ya, Şırnak'ın da Cizre'ye taşınması gibi girişimlerde bölge kamuoyu tarafından doğrusu pek de istekli karşılanmış gözükmüyor. Özellikle Hakkari'de halk illerinin taşınacağı bilgisiyle protesto gösterileri düzenledi, imzalar topladı. Güneydoğu'da bütün uzmanların söylediği artık duygusal kopuş çok belirginleşti. Genç kuşağı geri kazanmak mümkün olmayacak ve hükümetin bu politikalarının en azından bahar gelene kadar devam ettirmesinin büyük bir hata olacağı yönünde. Bunu durdurmak için Leyla Zana gibi isimler devreye giriyor. Cumhurbaşkanından randevu istediğini biliyoruz. O görüşme ne zaman yapılacak belli değil çünkü Cumhurbaşkanı hafta sonu uzun bir Güney Amerika gezisine çıkacak. Onun öncesinde bir şey yapılabilecek mi, bir adım atılabilecek mi? Herkesin merak ettiği bu. Ama gördüğümüz kadarıyla AK Parti hükümeti tavrında, güvenlikçi politikalarında, sert güvenlikçi politikalarında herhangi bir değişiklik yapmıyor. Bunun karşılığında tabii askerde, poliste şehitler ve zayiat devam ediyor.
Buradan Birleşmiş Milletler Cenevre-Suriye barış görüşmelerine geçebiliriz. Türkiye'nin izlediği belli bir politika var. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ın açıklamaları özellikle PYD konusunda. Türkiye'nin bu Cenevre görüşmeleri konusundaki tavrına ilişkin değerlendirmeler neler?
Türkiye birkaç haftadır PYD'nin masaya oturtulmaması konusunda çok sert tavır almıştı. Hafta sonu Türkiye'ye gelen Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'a da hiçbir şekilde PYD'nin masada olmaması gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı ve Başbakan. Bunda da PYD'nin PKK ile olan bazı organik bilgilerini, bağlarını ortaya koydular. Anladığımız kadarıyla masaya bunların konduğu anlaşılıyor. Ama ortada bir Suriye masası kurulacaksa Kürtler olmadan kurulması da pek mümkün değil. Nitekim Rusya hafta başında Sergey Lavrov'un şahsında Kürtler olmadan bir sonuç alınamayacağını açıkça söylemişti. Şimdi gelinen manevrada Türkiye'nin boykot restini gören Batı'nın ve Suudi Arabistan'ın baskısını gören Amerika ve Birleşmiş Milletler'in kısmen geri adım attığına dair bazı işaretler var. Bu nedir? Yani Salih Müslim'e, PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'e bir davet yapıldı ama geri mi çekildi? Kuruma değil de şahsına mı yapıldı? Önce yapıldı, sonra vaz mı geçildi? Hala çözülebilmiş bir muamma değil. Ama belli ki büyük güçler perde arkasında önemli bir manevra yaptılar ve Türkiye'yi kaybetmemek adına kısmen de olsa Türkleri bir seferlik masadan kaldırmayı başardılar. Cengiz Çandar şöyle yazmış köşesinde. Brüksel'deki toplantıya Amerika'nın bölge siyasetiyle yakından ilgili birisi yakın geçmişte önemli roller üstlenmiş iki kişisinden biri Cenevre üzerinden gelmişti. Cenevre'de bulunan ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Obama'nın en üst düzey danışmanlardan birinin kendisine PYD'nin masada bulunmasından yana olduklarını söylemiş olduğunu bana aktarmıştı. Ortaya çıkan gelişme üzerine dün şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye'nin boykotu demek Ankara ile birlikte Suudi Arabistan ve Katar destekli muhalif grupların lojistik arka planının sahayı terk etmesi anlamına gelecekti. Yani bu kez gruplar bir başka deyimle Riyad muhalefeti Cenevre'ye gitmemiş olacaktı. Oysa ABD için rejimle savaşan muhalefet unsurları da onlar. Cenevre ise esas olarak rejimle o muhalefeti bir araya getirip bir süreç başlatılmasını öngörüyor. Yani Washington için açılışı kurtarmak öncelikle oldu denebilir. Şöyle de denebilir. Ankara ile PYD tercihi Türkiye'deki iktidar tarafından Washington'ın önüne sunulunca Amerika dişlerini gıcırdatsa da şu aşamada Ankara demiş oldu. Bu manevra geçerli ise bir sonraki aşamada anladığımız kadarıyla PYD yine masaya başka bir isim ya da sıfatla oturtulacak. Bu arada içinde Kürt temsilcilerin de bulunduğu Suriye Ulusal Meclisi'nden isimlerin eğer PYD gelmezse biz de gelmeyiz dediğini biliyoruz. Cenevre'yi Ankara'nın girişimi, Cenevre görüşmelerine kritik bir dönemeçte bulunan girişimi, Ankara'nın girişimi büyük ölçüde uzmanlara göre kilitledi ve sonuçsuz çıkacağına dair pek çok da işaret var. Ama Amerika ve Rusya en azından ilk turda Suriye'deki rejim muhalifleriyle rejimi bir araya oturtacak. Ondan sonrasında bu denkleme muhtemelen Kürtler de dahil olacak. Hatta bir ihtimale göre ilk turda masaya oturtulmadıkları için daha büyük kazanımlarla masada oturma ihtimalleri daha yüksek.
Ahu, son olarak Türkiye'de basın özgürlüğü son zamanlarda ön sırada. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden da özellikle bu noktaya dikkat çekti. Cumhuriyet Gazetesi yayın yönetmeni Can Dündar ve Erdem Gül'ün müebbet hapis talebiyle yargılanması söz konusu. Bu konudaki gelişmeler neler?
Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili iddianamenin açıklandığı gün Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiserinin Ankara'da olması, İnsan Hakları Derneği'nin Human Rights Watch'ın İstanbul'da bir basın toplantısı düzenliyor olması hepsi adeta üst üste geldi diyebiliriz. Dört tane de Basın Özgürlüğü Derneği ve Uluslararası Komite Silivri Cezaevi önünde bir umut nöbeti tuttular. Ama iddianame gerçekten korkutucu. Çünkü işlendiği söylenen suçun aslında tamamen gazetecilik faaliyetinden dolayı ortaya çıktığı anlaşılıyor. Ağırlaştırılmış müebbet talebi Türkiye'de neredeyse PKK'nın üst düzey yöneticileri için istenmiş bir talep. Bildiğimiz kadarıyla Öcalan'ın şu anda içeride yattığı suç mesela ağırlaştırılmış müebbetten yattığı suç idam kaldırıldığı için. Ama gelinen noktada gerçekten Can Dündar ve Erdem Gül için yazılan iddianame hem hukuki anlamda bir skandal niteliğini taşıyor hem de basın özgürlüğüne çok büyük bir darbe ve birazcık da siyasi güç gösterimi anlamında. Murat Yetkin dava basın özgürlüğüne engel derken şöyle yazmış. Gelelim İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan'ın hazırladığı iddianameye. İddianameye göre Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün MİT kamyonları davasına ilişkin haberleri yayın yasağına rağmen neden yayınlanmışlar biliyor musunuz? Savcının iddiasına göre Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının işbirlikçisi oldukları için. Gülmeyin lütfen ağlanacak halinize. Can Verden'in bunu yaparken amaçları Türkiye'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde teröre destek veren ülke sıfatıyla yargılatmakmış. Şimdi yazdıkları nedeniyle haklarında terör örgütü işbirlikçiliği ve casusluk gibi kimseyi ikna etmeyecek suçlamalarla ömür boyu hapis istenmesi daha büyük bir skandaldır. Dündar Gül dosyasının salt hukuk sınırları içinde kaldığını düşünmek zordur. Hükümet sözcüsü Kurtulmuş'un biz de karşıyız yargının suçu mealindeki sözlerinin mevcut siyasi atmosfer ve hükümet yargı ilişkileri içinde ikna ediciliği de tartışmaya açıktır diye yazıyor Murat Yetkin. Bu konunun Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye ziyaretinde en üst düzeyde dile getirildiğini belirtmekte fayda var. Biden hem Can Dündar'ın eşiyle hem oğluyla görüştü. Açıkça bu davanın mağdurları olan iki isme destek verdi. Ayrıca Biden'ın bunu Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşmesinde de masaya koyduğunu öğrendik. Bütün gazetelerde bu da yer alıyor. Şimdi Türkiye'nin basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, Avrupa Birliği yolundaki açılma, liberalleşme mücadelesinde bir büyük engel daha gözüküyor Can Dündar ve Erdem Gül davası.
Ahu, çok teşekkürler.
İstanbul'dan bütün dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum.